Ayrım 32, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 406. 99. Kısım. Lobinin kalabalığına rağmen Boyle'la Yuri girdiklerinde bar neredeyse bomboştu. Uzak köşede tütün dumanından bir perdeyle çevrili, önlerindeki masada vodka şişeleriyle deri ceketli bir grup sıkıntılı ifadeli erkek oturuyordu. Bir marben bir meslektaşıyla konuşmaya dalmıştı. Arkadaşının yanından ayrıldı, elindeki nemli bezle asabi bir halde tezgahın üzerine sildi.
''Size ne verebilirim beyler?''
''Çok kalabalık değil, ne dersin?'' diye sordu Yuri.
''Kenti boşaltıyorlar, yoksa haberiniz yok muydu yoldaşlar?''
''Öyleyse birer içki için bir neden daha çıktı demektir, vodka ver bize.''
Adam içkilerini getirmeye giderken Boyle neredeyse bomboş odayı süzüp fısıldadı. Belki de bara gelmek o kadar da parlak fikir değildi. Barın çift kanatlı kapısı birden hızla açıldı ve kaba görünüşlü kel bir adam girdi. Yumruğunu tezgaha vururken sinirli görünüyordu.
''Hey sen, viski, şişeyle ver.''
Korkmuş barben yeterince hızlı hareket edemiyormuş gibi Boyle ve Yuri'nin siparişlerini getirmeden debelenerek müşterisinin istediği viski şişesiyle kadehe uzandı. Kazan kadehini doldurup bir dikişle bitirdi. Bardağı yine ağzına kadar viski boşalttı.
''Kötü bir gün değil mi yoldaş?'' diye sordu Yuri.
Kazan soğuk karanlık bakışını küçümseyerek Yuri'ye çevirdi. Gözlerinin biri süt beyazdı.
''Sana ne?''
''Hepimizin başına gelen bir şey. Kadehini kaldırdı, sağlığına.''
Kazan boşalttığı bardağını hızla tezgaha vurdu. Tehditkar bir tavırla yaklaştı.
''Sağlığım seni hiç ilgilendirmez. Bu ülkenin asıl derdi de bu işte. Burunlarını hiç ilgisiz yerlere sokan çok fazla insan var.''
Yüzünde tuhaf çarpık bir tebessüm belirdi.
''Ama yakında bütün bunlar değişecek.''
''Özür dilerim yoldaş, niyetim hakaret değildi.''
''Öyleyse ben kapatmadan sen kapat ağzını.''
Son bir kez homurdandı, şişeyi kavradı, kapıları ardında sallanır bırakarak çıktı. Yuri barmene doğru birkaç bozukluk sürdü.
''Her zaman böyle sevimli midir?'' ''O adam Kazan, Moskova çakasından, hiç duymadın mı?''
''Buradan geçiyorduk, duymamız mı gerekirdi?''
''Kazan'ın vahşi bir ünü vardır, belki bunu söylememem gerekir ama.''
Yuri sevimlilikle göz kırptı ve barmene cömert bir bahşiş verdi.
''Biraz dedikodu gibisi yok. Söylediklerim burada kalır.''
''Otelde herkes bunu konuşuyor. Yakov adlı Moskovalı bir komiser Kazan'ın yakaladığı bir adamı serbest bırakmış. Duyduğunda çılgına dönmüş. Biraz önce lobide komiserle yumruk yumruğa gelmişler.''
''Öyle mi? Ne konuda?''
''Kazan, Yakov'un adamın peşine düşüp bütün suç ortaklarını yakalayabilmek, böylelikle de başarının aslan payını sahiplenmek için serbest bıraktığını söyleyip ateş püskürüyor. Patlamak üzere. Size söyleyeyim, bu iş belaya sarıyor. Kazan kızdırılacak adamlardan değildir.''
''Peki öyleyse komiser nerede şimdi?''
''5 dakika önce otelden ayrıldı.''
100. Kısım, Yekaterinburg. Sorg arka yollardan, ara sokaklardan giderken bütün vücudu ter içindeydi. Pansumanına bir baktı, yarası kanamıyordu ama kendini bitkin hissediyor, çenesi de zonkluyordu. Parmaklarını dudaklarına götürünce kurumuş kandan kabuk kabuk olduğunu fark etti. 10 dakika kadar yürüdükten sonra nehir kenarına vardı. Suyun üzerinden birkaç mavna süzülüp geçti. Bir çeşme görünce ağzını tulumbaya dayadı ve kana kana su içti. Susuzluğu geçince dudaklarını sildi ve omzunun üzerinden bakarak izlenip izlenmediğini anlamaya çalıştı.
''Söz veriyorum, seni kimse izlemeyecek, namusum üzerine.''
Yakov'a güvenmiyordu ama peşinde kimseleri göremedi. Su kenarındaki banklardan birine oturdu. Otelden çıktıktan sonra yoldan geçen birini durdurup bir sigara istemiş, adam sorgun çürüklerine öylesine şaşkınlıkla bakmıştı ki, hızla uzaklaşmadan önce 2 sigarayla birkaç çöp kibrit bile vermişti. Sigaraları birbiri ardına tüttürdü. Yanında birkaç sigara daha olmasını isterdi. Bir de kahve. Kahve iyi olurdu. Afyon ruhu şişesi cebinde kurşun gibi ağırdı. Şişeyi açma isteğine direnerek şişenin hatlarını, çekici biçimini yoklamaktan vazgeçti.
''Zihnimin açık olması gerek, uyuşturucuyla bulanıklaşması değil.''
Elleri titriyordu. Mantığı şişeyi nehre fırlatmasını söylüyordu ama yapamayacaktı. Akşamın aydınlığı zayıflarken gökyüzü hala soluktu. Saati kestirmeye çalıştı. Ona geldiğini tahmin etti. Yakov'un sözlerini hatırladı. Ailenin kaderi çizildi. Gece yarısını geçince hepsi ölmüş olacak. Onları kimse kurtaramaz. Doğru söylüyor olabilir mi? Neden olduğunu anlamadan söylediklerinden kuşku duymuyordu. Yüreği hızlanmaya, endişesi artmaya başladı. Fazla zamanı yoktu ama tuzağa düşmemek için dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Ve bunun bir tuzak olduğundan emindi. Yakında bir yere yiyecek bir şeyler arayan iki sıska güvercin kondu. Kent daha şimdiden boşalmış gibiydi ve görünürde tek bir asker bile yoktu. Sokağa çıkma yasağının çoktan başlamış olması gerekirdi ama herhangi bir denetim noktası falan görmediğini düşündü. Sadece eşya dolu el arabalarını iterek kentin ana garına gitmeye çalışan yüzleri kaygılı köylü kalabalıkları vardı. Uzaklardan topçu ateşinin gümbürtüsü duyuluyordu. Cebinde Yakov'un verdiği zarfa dokundu. İçinden zarfı yırtıp açmak, içinde ne var görmek isteği geçti. Her şey o kadar şaşırtıcıydı ki. Yine çevresine bakındı, yine onu gözleyen birilerini görmedi. Ya Yakov doğru söylediyse ve bu bir tuzak değilse? Zihni bunu kabul etmeye yanaşmıyordu. Mantıksızdı, ötesi yok. Hızla yürümeye başladı. Kapalı dükkanların önünden geçip çöplerle dolu pis kokulu aralıklara daldı. Gerginliği azalıyordu. İlk kez gerçekten izlenip izlenmediğini merak etti. Ama hemen aynı anda korkusu kendini yeniden hissettirdi. Arkasında boğuk ayak sesleri duymuştu. Omzunun üzerinden baktı. Kimse yoktu. Sadece korkudan dedi kendi kendine. Ama yine korkuyordu. Tanrım, yalvarırım ona bir kötülük yapmasınlar. Düşünceleri daldan dala atlarken varacağı yere ulaşmakta kararlı, arka sokakların derinliğine daldı. Anastasiyi kurtarmalıyım. Bir sonraki köşeyi dönerken gölgeden kaba eller uzanıp yakasına yapıştı. Sonra başına çuval bezine benzeyen ve çuval bezi gibi kokan bir şey geçirilince karanlığa gömüldü. 101. Kısım. Morgun arka tarafındaki odada pencere yoktu. Kireç badanalı duvarları tek bir ampul aydınlatıyordu. Başındaki çuval çıkarıldığı zaman sorgun gözleri kamaştı. Odada çam ağacından bir masayla iskemleler dışında eşya yoktu. Burun deliklerine tahnit sıvısının kokusu doldu. Markov'u tanıdı. Oysa odadaki öteki iki adamla kadın yabancıydı. İri yapılı asker görünüşlü olanı bir iki adımla yaklaştı. Parmağındaki yüzüğü çıkardı, halkanın içine kazınmış eski simgeyi gösterdi ve Kuzey Amerika aksanıyla ''Tanıyor musun?'' diye sordu. İçini bir rahatlık duygusunun kapladığını hissetti. ''Adım Boyle, tiyatronun kusuruna bakma ama izlenip izlenmediğinden emin olmak zorundaydık ya da konuşup konuşmadığından.''
''Onlara hiçbir şey anlatmadım, tek bir kelime bile.''
Boyle yüzüğü yeniden parmağına geçirdi. ''Kızılların sorgu yöntemlerini düşününce buna inanmakta zorlanıyorum.''
''Yemin ederim, tek bildiğim konuşmayacağımı anlayınca Yakov'un beni serbest bıraktığı.''
Boyle başıyla onayladı. ''Muhtemelen seni izlemek amacıyla ama yüzüne gözüne bulaştırmış olmalı çünkü seni önce biz bulduk.'' Sork oturmak zorunda kaldı. Boyle öfkeyle ''Demek Sork sensin.'' dedi. ''Bu kadar kötü durumda olmasan seni ölmeye ramak kalana dek kırbaçlardım. Nasıl oldu da yakalanmayı başardın?''
''Aptalca bir hata yaptım.''
Başından geçenleri anlattı. Boylun yüzü asıktı. ''Ve şimdi kızıllar bütün tünellerin girişine nöbetçi koydu. Kazanın konuşmasını dinlemeye neden bu kadar istekliydin ki?''
''Sen olsan istemez miydin?''
Boylun çenesi kasıldı, iskemlesini sürterek kalktı. ''Markov'un uyarısını duymazdan gelmezdim. Biz girmeye hazır olana kadar o duvar açılmamalıydı. Şimdi bütün planlarımız bozuldu.''
Sork umutsuzlukla ''Yakov bütün ailenin bu gece yarısından sonra öldürüleceğini iddia ediyor.'' dedi.
''Markov demek kesinleşti diye araya girdi. Kamyonu bunun için istemişler.'' Boyle cebinden saatini çıkarıp kapağını açtı. ''Şu anda onu biraz geçiyor.'' Sork Boyle'ın koluna yapıştı.
''Bir şeyler yapmamız gerek.''
Boyl baskı altında gibiydi. Odada vahşi bir hayvan gibi gidip gelmeye başlamışken Markov'a telefonun çalışıyor mu diye sordu.
Eğer santral görevlileri içmeye başlamışsa çalışmıyordur.
O zaman Kızıl Ordu üniforması giyerek bütün hızıyla merkez garajına koşacak bir gönüllüye ihtiyacım olacak. Eminim komendant infaz emrini yerine getirmeden kamyonun gelmiş olmasını isteyecektir. Kamyonu başka yere göndermeyi başarırsak infazı geciktirir ve kendimize düşünecek zaman yaratmış oluruz.
Markov'a patlayıcı bulabilir misin diye sordu.
Ben cenaze levazım açısıyım, bomba üreticisi değil. Neden sordun?
Dikkatleri başka tarafa çekmek için ihtiyacımız olabilir. Burası madenci kenti, dinamit sıkıntısı çekilmiyor olmalı.
Yaşlı adam omuz silkti.
Zamanım olsa belki ama yumurta kapıya dayandı.
Elinden geleni yap.
Sork çenesini ovuştururken Boyle'a
bir şey daha var dedi, kazan.
Ne olmuş kazana?
Aramızda tamamlanmamış bir konu var.
Unut onu, kendini önemli olanlara ver. Bize anlatacak başka bir şey var mı?
Andreev kim?
Yuri'nin kaşları çatıldı.
Benim, neden sordun?
Yakov sana bir mesaj iletmemi istemişti. Bir de bunu vermemi.
Cebinden zarfı çıkardı. İçinde İpadyev evinin 1 kilometre kuzeyindeki terk edilmiş bir hububat deposuna gitmen için bir harita ve kroki olduğunu söyledi. Onunla bu gece 11'de orada buluşmanı istiyor. Nina'nın hayatı buna bağlı dedi.
Yuri zarfı alırken yüzü ifadesizdi.
Yalnız gitmeni söyledi.
Lydia Morgan müştemilatına girdiği zaman Yuri bir masanın başında durmuş, Nagant tabancasını kontrol eder, sonra da cebine kutu dolusu mermi tıkıştırır buldu.
Yalnız gitmenin güvenli olduğuna gerçekten inanıyor musun?
Muhtemelen değildir. Onun için yanıma sigorta poliçesi alıyorum ya. Yuri tabancasını cebine yerleştirirken Lydia koluna dokundu.
İçimde kötü bir his var Yuri, gerçekten var.
Nina ile Sergei'nin başına ne geldiğini başka nasıl öğrenirim? Onları hala kurtarıp kurtaramayacağımı nereden bilebilirim?
Sence Yakov ne istiyor?
Bizi durdurmak. Bu isteğinin değişmediğinden emin olabilirsin. Bir de aklından ne geçiyorsa.
Sen ne yapacaksın? Nasıl hareket edeceksin?
Doğrusunu söyleyeyim mi? Gerçekten bilmiyorum. Bakacağım nasıl gelişirse.
Lütfen ben de seninle geleyim.
Ceketine uzanırken... Hayır, senin rahibeyle manastıra dönmen daha iyi olur. Lütfen Lydia. Gözlerini Yuri'ninkilerden ayırmadı. Sonra içgüdüsüne uyarak onu öptü, kollarını boynuna doladı. Yuri gitmem gerek diyene kadar öpüştüler. Masanın üzerinde açılmamış duran zarfı aldı. Kapıya yaklaşırken ceketinin yakasını kaldırdı, döndü ve yüzünde tuhaf bir ifadeyle Lydia'ya baktı. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Galiba haklısın. Kalplerimiz hayatta birden fazlasını sevecek kadar geniş. Keşke başka bir yerde, farklı bir zamanda tanışsaydık. Lydia'nın yüzü çok soluktu ve gözlerinde yürek parçalayıcı bir bakış vardı. Parmaklarını Yuri'nin dudaklarına götürdü, kaygılı bir sesle,
''Dikkatli ol'' dedi. ''Depoyu bulabileceğinden emin misin?''
Yuri zarfı açarken, ''Leonid'in haritası var ya'' dedi. Zarfın içinden katlanmış 2 sayfa çıkarıp açtı. Lydia kağıtlardan birinin kabaca çizilmiş bir harita olduğunu gördü. Diğer kağıt elle yazılmış bir mektuptu. Yuri mektubu okuyordu. Okurken yüzünden kanı çekildi ve birden mutlak bir sessizliğe büründü.
Ağzı dilsiz bir dehşetle açıldı.
Gözleri yaşardı, yıkılacak gibi oldu. Ne? Ne oldu?
Sergei. Büyülenmiş gibi mektubu genç kadına uzattı. 102. Kısım İpatyev Evi. Yakov Fiat kamyonetin direksiyonunu çevirip bariyerin önünde durdu. Muhafızlar bariyeri kaldırınca içeri girdi. Kamyoneti park ettikten sonra basamakları tırmanarak Yurovski'nin bürosuna yöneldi. Girdiğini görünce ayağı fırlayan komendant gözleri şişmiş bir halde bitkin görünüyordu.
''Komiser yoldaş, sizi daha erken bekliyordum. Düşman ajanlarını yakaladınız mı?''
Yakov asık yüzle bir köşede fokurdayan semaverin başına gidip kendine bir çay aldı. Bardağına 3 kaşık dolusu şeker boşalttı. ''Hayır, bu sefer de yakalanmaktan kurtuldular. Zaten bu yüzden geciktim.''
''Başımıza dert olmazlar değil mi?''
Yakov dudaklarını büzerek, bana kalırsa olamazlar, kaygılanma, onları bulacağız. Moskova ile aramızdaki telgraf hattı hala kopuk. İnfaz kararını onaylayacak yetkiye sahipsinizdir umarım.
Buraya onun için geldim, her şey hazır mı?
Hazırlık olarak Bodrum'daki odayı boşalttık. Askeri garajdan gece yarısı gelecek bir kamyon istedim. Yanında da cesetler için bez topları söyledim. Silah seslerini bastırması için kamyonun motoru çalışır olacak.
Kamyon gelmeden sakın başlatma. Bu işin kargaşaya gelmesini istemiyorum. Ne silah kullanacaklar?
Tabanca kullanacağız. Son ana kadar ailenin görmeyeceği gibi saklanması daha kolay olur.
Neler planladığını anlat.
Yurovski yapılacakları anlatmayı bitirince Yakov,
"Pek emin görünmüyorsun," dedi.
Adam omuz silkti. "Çocuklar yüzünden, adamlarımdan bazılarının çocukları öldürmekte zorlanacaklarını hissettim. O yüzden de muhafızlardan çoğunu değiştirdim. İnfaz tamamlandıktan sonra cesetlerden kurtulmak için ormana götüreceğiz. Gerektiğinde kullanılmak üzere sülfürik asit ve benzin depolattım."
"Ya sen, bu işin üstesinden gelebilecek misin Yurovski?"
Sanki görevinin tadını çıkarıyormuş gibi sahtekarca sırıttı.
O konuda hiç kuşkunuz olmasın.
Sonrasında çok farklı şeyler hissedeceğini söyleyebilirim. O yüzden bu kadar mutlu görünmemeye çalış. Kanlı bir iş olacak. Onun için herkesin emirleri çok iyi anladığından emin ol.
Bir zamanlar fotoğrafçıydım. İnfaz için odaya girmemizden önce mahkumları belli bir sıraya göre düzenlemek niyetindeyim. Böylesi yapacağımız işi de kolaylaştırır.
Pekala, seçtiğin adamları getir.
Komendant gittikten kısa süre sonra peşinde kimileri üniformalı, bazıları sivil giysili ve kırmızı pazumentli 10 askerle geri döndü. Yakov kapıyı kapatırken Yurovski, "Gerekli olacak tabancaları öteki nöbetçilerden toplattım," dedi.
Askerlerden biri içinde tabancalarla cephanenin bulunduğu ahşap kutuyu masanın üzerine bırakıp tabancaları teker teker kutudan çıkarmaya koyuldu. Nagantlar, iki Mauser, bir çift Colt, bir de Smith & Wesson, tabancalara uygun yedek şarjörler ve mermi kutuları. Yakov Colt'lardan birini aldı.
"Hepiniz sizden ne beklendiğini biliyorsunuz. İçinizden herhangi biri bu silahları kadınlara ve çocuklara karşı kullanmakta en ufak bir tereddüt duyuyorsa şimdi bir adım öne çıksın. Bunda utanılacak bir şey yok. Çıkanı da suçlamam."
Adamlar ayak değiştirip dalgalandı ama öne çıkan yoktu.
Sorusu olan,
birbirine yakın gözlü, ince bıyıklı, sıska bir genç, "Hepsini birlikte mi öldüreceğiz?" diye sordu.
"Komendant böylesinin daha çabuk olacağını düşünüyor."
Gözleriyle karşısında yarım daire oluşturan askerleri süzdü. Her birinin gözünün içine baktı.
"Bir şeyi açıkça ortaya koyayım. Cesetlerden hiçbir şey alınmayacak. Herhangi bir mücevher ya da kişisel eşya bulursanız dokunmayacak ve komendanta haber vereceksiniz. Biriniz emre itaat etmezse ya da cesetlere herhangi bir saygısızlık yapılırsa suçluyu kendi elimle vururum. Anlaşıldı mı?"
Başlar evetler gibi kalkıp indi.
"Gece yarısı kamyon gelince yine burada toplanacaksınız. Ardından Romanovları kaldıkları daireden çağırmak için komendant elektrikli zile basacak. Onlara aşağıda Bodrum'daki odada toplanmaları söylenecek."
Bir an durakladı.
Komendant Romanovlara düşman kente yaklaştığı için güvenlikleri hakkında kuşkular duyulduğunu, hayatta ve sağlıklı olduklarını kanıtlamak için fotoğraflarının çekileceğini söyleyecek. Fotoğrafçıyı beklerken yalnız olacaklar. Stratejini anlat komendant.
Yurovski'yi sırıtarak, "Fotoğrafçı falan olmayacak tabii," dedi. "Rahatlamaları için yaptığımız bir hile. Onlar 11 kişi, biz de 11 kişi olacağız. Her birinizi içlerinden birini öldürmekle görevlendireceğim. Odaya girince infaz emrini okuyacak ve beklemeden Nikolay Romanov'u öldüreceğim. Her biriniz belirtilen mahkumu vuracaksınız. Kalbe nişan alın ki fazla kan çıkmasın."
Oda bir mezar kadar sessizdi. Yakov sessizliği neredeyse hissedecek gibi oldu.
"Başka soru?"
Kimseden bir istek gelmedi. Yakov cebinden çıkardığı saate baktı, sonra kapağını kapattı.
"Göreviniz başlayana kadar hepiniz serbestsiniz ama konaktan da ayrılmayın."
Adamlar odadan tek sıra çıktılar. Komendant içeride kalıp Yakov'a "Siz kalıyor musunuz?" diye sordu.
"Hayır, gece yarısına doğru dönerim. Moskova'ya rapor vermeden önce cesetlerin yok edilmesine tanıklık etmem gerek.
Bu arada da tamamlamam gereken başka bir iş var.
Düşman casuslarını bulmak mı?
Yakov ciddi bir yüzle başını salladı. Sonra kapıya yönelip gözden kayboldu. 103. Kısım. Lydia şapelin kapısını açtı. Kapatırken bir gıcırtı çıktı. Sonra bütün şapel yeniden sessizliğe büründü. Mumların titrek ışığında sanki ılık suya girmiş gibi kendini sonsuz bir sükûnetin, huzurun ortasında hissetti. Sıralardan birinde bakire ile çocuk ikonasının önünde diz çöktü. Taşlarda bir ayak sesi duymasa zaman kavramını tümüyle yitirecekti. Rahibe Agnes cübbesini hışırdatarak yaklaşıyordu. Yaşlı kadın sunağın önünde diz kırıp istavroz çıkardı. ''Buradaydın demek, doğanı böldüğüm için bağışla.'' Lydia'nın yüzüne inceler gibi baktı. ''Kaygılı görünüyorsun, arkadaşının geri gelmeyeceğinden mi korkuyorsun?''
''Çok mu belli?''
''Ben de korkuyorum ama seninki daha çok kişisel gibi. Onu seviyor musun çocuğum?''
''Uzun zamandan beri derinden sevdiğim ilk erkek.''
''Bu da seni rahatsız mı ediyor?'' Lydia başını kaldırıp bakire ile çocuğa baktı.
''Her şey insan yüreğiyle ilgili öyle değil mi? Nasıl yaşıyoruz, ne yapıyoruz? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nasıl anlıyoruz? Sanırım buraya yolumu bulmak için dua etmeye geldim. Biraz yolumu kaybetmiş, ondan da çok korkmuş hissediyorum kendimi.''
Rahibe sunağa döndü.
''Bana gelince burada, bu şapelde bulunmanın basit duygusu bile beni rahatlatıyor. Buradayken hep insanca hatalarımın ve zaaflarımın, Tanrı'nın karşısında ne kadar kusurlu olduğumun mutlak farkındayım. Aynı zamanda da onun sonsuz merhamet ve sevgisinin de.''
Tekrar Lydia'ya baktı.
''Çoğu insanın kavrayamadığı nedir biliyor musun? Tanrı'nın daha işlemediğimiz günahlar için bizi çoktan bağışladığı.''
Uzandı yumuşak bir hareketle Lydia'nın ellerini avuçlarının arasına aldı.
''Birinin endişeli olduğunu görür görmez anlarım. Seni rahatsız eden neyse omuzlarındaki yükü paylaşmaktan çekinme.''
Her şey bir sel gibi çağlayıp akarken Lydia duygularını dizginlemekle zorlandı. Rahibe Agnes sakince
''Çok kolay olmadı değil mi?'' dedi. ''Çocuğunu, nişanlını yitirmek, şimdi de bu.''
İstavroz çıkardı.
''Arkadaşım ve onun çocuğunun ruhu için dua edeceğim.''
''Yuri onurlu bir insan. Çocuğunun anasına karşı sorumluluğuyla bana karşı hissettikleri arasında sıkışıp kaldığını düşünüyorum.''
''Anlıyorum.''
Genç kadın elini karnına koydu.
''Hayır, anlamadınız hemşire. O ve ben, biz birlikte olduk. Belki de böyle olmasını yürekten arzuladım. Yeni bir hayat yaratmak fırsatı istedim. Aptalca olduğundan eminim. Buradan sağ kurtulup kurtulamayacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama savaş zamanında insanlar genellikle mantıksız davranır değil mi? Hayatta kalabilmek için en ilkel dürtülerine uyarlar.''
''Ne hata işlemiş olursan ol, Tanrı'nın seni çoktan bağışladığından eminim çocuğum.''
''İyi ama sevgi ve heyecan hep bu kadar karmaşık olmak zorunda mı?''
Rahibe ayaklanıp ''Kalpte ne oluyorsa oluyor işte.'' dedi. ''Ama bazen gerçek aşk bizi daha yüksek görevlere çağırır. Doğru olanı yapmamız gerekir, yoksa hep istediğimizi değil.''
Lydia'ya çevirdiği yüzü imanlı bir kuvvet örneği gibiydi. ''Ebedi soru da bu değil midir? Seni nasıl sormak istediğim buydu. Nasıl yaşamalıyım? Kendi usulüme göre mi, doğru yolda mı? Oysa cevabı çok basit. Neyin doğru yol olduğunu yüreğimizde biliyoruz. Her zaman bildik.''
Elini usulca Lydia'nın omuzuna bıraktı.
''Ama şimdi gerçekten gitmemiz gerekiyor. Zamanımız tükeniyor.''
32. ayrımın sonu. Sayfa 419.